Ben şu anda iyi duyuyorum. Kısalar da bari.
Sesi çok geliyor bu adamın. Biraz kısalım sesini.
Benim sesimi kısın. Bana az geliyor bu sefer de.
Galiba sorun Caner'in sağır olması.
Ha, sen kulağını mı duymuyor?
Bir kulağımızları yırttık.
Ciddi misin? İlk kez duyuyorum bunu. Ha? O yüzden bağırarak konuşuyorsun. Ben komik olmaya çalışıyorsun zannediyordum. Yok.
Aa. Kulak zarımı yırttık. Bir kere dayak yemiştim. Dövmüşlerdi beni. Aa. Şu kaşımda da 2 cm plastik cerrahi dikiş var. Ha?
Doğru mu bu?
Doğru doğru doğru.
Yok muydu bir Haydar?
Yoktu. Tek Haydar bendim.
Demek ki sabah da yapabiliyormuşuz podcast.
Bu arada benim sabahları daha komiğimdir.
Evet, ilk kez bu saatte bir araya geliyoruz. Bu arada sabah erken dedin de şu an 12 saat. Ama Kadıköy'ün 12'si başka bir mahallenin 8'i falan gibi.
Evet, burada geç başlıyor hayat, sen bunu bilmiyorsun.
Senin de bu saatte açık olman beni ayrıca...
Valla şu anda kendimi Galatasaray Lisesi röportajına çağrılmış Aydemir Akbaş gibi hissediyorum. Buraya da koyalım onu.
Kendisini her türlü sanat faaliyetin içinde gördük. Sayın Aydemir Akbaş, abi hoş geldin.
Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın, söyle.
İdolümdür bu arada.
Farkındayım.
Ben dün Cem Yılmaz'a gittim bu arada, harikaydı.
Ha, çok iyi, çok oradan iyi. Geliyorsun.
Ben sana bir söyleyeyim mi? Direkt gitti yani.
Bu yeni tek kişilik gösterisine gittin.
Son gösterisi.
Nerede dakika, gittin?
Zorlu. Zorlu zaten.
Zorlu'da izledin.
Zorlu'da
nasıl
izledim.
Nasıl bilet buldun ya? Bilet yok.
Bilet buldum ben. Kendisiyle bir şey tanışıklığımız da var. Bilet ayarladılar. Davetli olarak gittim.
Yalvararak mı buldun?
Yok, yalvararak bulmadım. Kendisinden bir dostluğumuz vardır kendisi.
Hadi canım. Kendisinin haberi var mı dostluğunuzdan?
Olmayabilir.
Bana da öyle geldi.
Yani şovuna buradan izleyen herkesi söyleyeyim. Aha. Gözün kapalı git. Al kaç bin. 100 bin liraysa da gidin arkadaşlar bileti. Yani değer. Öyle söyleyeyim yani.
Evet, tamam. Ya inşallah bulurum bilet ama biraz zor gözüküyor.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bitmiş. Adam bitmiş.
Bitmiş mi? Cemilmaz bitmiş.
Bitmiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya güldürüyor, tamam. Şimdi güldürüyor da öyle bağıra bağıra gülmüyorsun yani. Ölmüyorsun, gebermiyorsun. Güldür. Evet. Komik. O kadar. Mesela benim gösterime gelen adamın götü çatlar. Burada götün çatlamıyor. Boomer diyorlar bana, boomer diyor. Boomer'sın işte. Boomer'sın. Ne olacaksın? Daha kaç 50 yaşına geldin artık, bırak.
Biraz komik. Gençlerin önü açılsın,
gençlerin
değil mi?
Açılsın. Bırak sal artık ya.
Neyse, bugün Türk siyasetinden bahsedeceğiz.
En sevdiğim konu. En sevdiğim konu.
En sevmediğim konu.
Sen parti siyaset üstü bir insansın. Ben siyaset altı bir insanım. O yüzden beğeniyorum.
Yani eğer bir sokak röportajı daha izlersem bayağı artık şeye döneceğim. Yani liberal demokrat kişiliğim, bildiğin Jacobin, devrimci Robespierre gibi elimle giyotinle dolaşmaya başlayacağım. O noktaya geldim ya.
Ben insanlar da bunu sokak röportajları tahammül edemeyenim. Ben bütün gün sokak röportajı izliyorum ya.
Ya da benim böyle Danimarka, Norveç falan gibi oralarda ülkelerin sokak röportajını izlemem.
Aynen, aynen. Mesela oy vereceği kişinin ismini bilen insanları izlemen gerekiyor senin.
O videoyu buraya koyalım bence.
Her seçimde kime oy vereceğim?
Milat Korum.
Milat Korum.
Milat Korum.
Ablacığım, adayın kimdir Büyükşehir'de?
İmanoğlu'yu destekliyorum.
İmanoğlu.
Kimdir abi adayın?
Nedim Kuru.
Nedim Kuru.
Abi kimdir adayın Büyükşehir'de?
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.
Hanımefendiye soralım.
İmam Hatipoğlu.
İmam Hatipoğlu.
Yerel seçimde kime oy verdin?
Murat Kuntepçe.
Murat Kuntepçe.
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu?
Ekrem Kurum.
Ekrem Kurum.
İmamoğlu Murat Kurum mu?
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.
Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz.
Murat oğlu.
Murat oğlu.
Demek ki bu seçimleri çoktan seçmeli yapmak yerine klasik sınav tarzı yapsalar, yani
herkes kalır.
Kimse kimseyi seçiyor. Kimse yani oy verdiğin adayın ismini yazman gerekse.
Ama böyle söylerken kendilerinden emin yanlış söylüyorlar ya. Murat Kudur.
Ekrem Veba demiş.
Ekrem biri. Veba.
Fuat Kurum.
Fuat Kurum. Fuat Kuru var. Fuat Kurum var. Miroğlu diyor mesela, çok emin. Miroğlu. Ama çok emin yani.
Murat Kurum kazanırsa bu seçimi kimse, yani belediye başkanı ismini bilmeyecek gibi bir şey. Zaten kendisi de bunun farkında olduğu için mesela bütün posterlerde, afişlerde Tayyip Erdoğan'la.
Tabii ki, tabii ki.
Şey gibi, velisiyle beraber gelmiş.
Velisin yani. Adayım, haberiniz olsun, karıştırmayın. Evet. Sonra adımı yanlış söylüyorsunuz diyor yani.
Yani ben siyaset konuşmak yerine işte ne bileyim Roma İmparatorluğu'nu konuşalım mesela.
Evet, doğru.
Değil mi?
Cenevizleri konuşalım.
Kerimcan Durmaz'ın yeni...
Halinde evet, botoksu aldırmış mi? Geri dudak dolgusunu geri aldırdı.
Bak nasıl biliyorsun?
Peki biliyorum. Ha mesela adayı mı sor benim?
İstanbul Büyükşehir Belediye adayının adı ne?
Miroğlu.
Dudak botokslarını aldıran fenomen ismi ne?
Kerimcan Durmaz.
Aynen.
Gerçek bilinçli seçmen budur.
Ben bunu konuşmak istiyorum. Kerimcan Durmaz artık gay değil mi?
Gay değil bu arada.
Türkiye'nin en ünlü gay fenomeni artık gay değil.
Ama gayliği zirvede bıraktı.
Post çıkmış selamun aleyküm diye.
Tabii ki, tabii ki.
Dedim, ne oluyoruz? Böyle. Gaylikten emekli olunca.
Evet, EYT.
Kahvehaneye giden dayıya döndü resmen. Bu haftanın diğer çok önemli olayı Kerimcan Durmaz'ın yönelim değiştirmesi dışında Semiramis Pekkan. Ki o da biliyorsun benim
senin idolün.
İdolüm.
Benimki Kerimcan Durmaz, seninki Semiramis Pekkan.
Hayır, seninkisi Aydemir Akbaş.
Aydemir Akbaş, pardon, özür dilerim. Ben deminki biraz oraya gittim.
Aydemir Akbaş sana neyse Semiramis Pekkan da bana.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Evet. Semiramis Hanım bu hafta Hindistan'da düğüne gidecekti.
Aa.
Evet, hepimiz heyecanla bekliyorduk. Valizini toparladı, şeylerini aldı, takılarını falan, her şey hazır. Yani nereden biliyorum?
Çünkü YouTube kanalına abone olmuşsun ve tıklamışsın evet. Ve Patreon hesabını takip ediyorsun.
Aynen. Semiramis Hanım'ın Patreon hesabı yok. Semiramis Hanım bu işi para için yapmıyor.
Tuzak soruydu.
Lütfen.
Bakalım yiyecek mi dedim, yemedin.
Havalimanına da 3 saat önceden gidiyor kendisi. Orada zamanda olmak için. Ama Türk Hava Yolları'nın yer görevlilerinden birisi kendisini yanlış kapıya bıraktığı için 3 saat önceden nasıl olur? Uçağını kaçırıyor. Ve
3 saat önce gidip.
Evet, 3 saat önce yanlış kapıya bırakıldığı için.
Ajda Pekkan olmasın o. Ajda Pekkan'ı bazen bir yere bırakıyorlar çünkü orada uzun bir süre duruyor.
Bir şey söyleyeceğim, süperstarımızla böyle konuşuruz.
Hayır canım, böyle söyleyeyim.
Yani külahları değişiriz.
Sonradan beri kakır kakır gülüyor Semiramis Pekkan'a.
Semiramis Hanım'la dalga geçmek için söylemiyorum. 4 kişi daha o şekilde.
Ha, başka.
Uçağı kaçırmış. Onlar da yanlış kapıya
onlar da dilsiz ve ağrazmış.
Sırf Semiramis Hanım olsa neyse. Aha. Bir Semiramis Pekkan ve 4 tane normal vatandaş. Aha. İsimleri bilinmeyen.
İsimleri bilmeyen, onlar isimleri.
Yanlış bilmiyor. Kapıya bırakılmışlar ve hepsi beraber uçağa kaçırmış. 3 saat önce. Bir şey söyleyeceğim. Aslında ağlıyorum şu an. Üzüldüm çünkü ben o düğünü merakla bekliyordum gerçekten.
Ha, ondan.
Hindistan düğünü.
Ha, orada çekip vlog olarak yayınlayacaktı değil mi YouTube kanalında?
Evet.
Gidebilseydi eğer.
Tabii. Aynen. Yani bu konuda umarım bir soruşturma açılır bu kişi, her kimse.
Bu arada 3 saat önceden oraya giden bir hanımefendi ve yanındaki diğer kişilerin bu bir şekilde uçağı kaçırılması ve Hindistan vlogunun Çağla Akan tarafından izlenememesi. Artık bunu, bu sürecin takipçisi olacağız arkadaşlar. Hiç kimse olmasa fazla merak bu sürecin takipçisi olacak değil mi Çağla'cığım?
Evet evet.
Çünkü yani bu önemli bir olay senin için aslında yani.
Yani yerel seçimler mi bu mu desem, benim için bu.
Yerel seçimler mi? Semiramis Pekkan'ın.
Semiramis Pekkan'ın Hindistan uçağını kaç. Çünkü ben şundan şüpheleniyorum. Bence o düğün, bu Rihanna'nın çıktığı bir milyarder düğün var ya.
Evet.
Galiba o düğün.
Ha, onu kaçırdı bir de.
Eğer onu kaçırdıysak biz.
İhtimalle.
Türk Hava Yolları görevlisi yüzünden.
Ve şu an bizim elimizde bu kaydın olmamasının sebebi oradaki bir kişinin dalgınca.
Yanlış kapıya bırakması.
Yanlış kapıya bırakması.
Çok rezalet. Çok.
Yani inşallah bu arada şey yapmayalım. Yani hepimizin başına gelebilecek bir olay. Yarın
gerçi neden bir sonraki uçağa binmemiş mesela?
Büyük ihtimalle yetişemeyeceği için. Onu,
nasıl olabilir ya?
Olabilir. Büyük.
Yaza kadar 30 kilo vermem lazım.
Yaz geldi şurada yazı. Eli kulağında yazın.
Nasıl verebilirim 30 kilo sence?
Monarşi rejimi yaparım.
Bilmiyorum. Tek şansım şu an kolera gibi gözüküyor.
Kolera, ebola, tifo.
Ebola güzel bir.
Ebola güzel bir diyet olabilir.
Şaka maka geçen çiğ köftecinin önünden geçiyorum. Hı-hı. Adam bana bakarak şey dedi. Bayanlar çiğ köfteyle zayıflıyor.
Hani... Komagene mi söyledi bunu?
Dedim sen bana mı söylüyorsun? Yo dedi, yo abla ne alakası var falan yaptı. Bir de inkar etti.
Çiğ köfte zayıflanıyor muymuş ya? Bulgurla zayıflanır mı?
Tok tutuyor herhalde, acı. Neyse ki yarın 8 Mart.
Evet, Dünya Kadınlar Günü.
Mezun olduğum okul.
Evet.
8 Mart nedeniyle.
Kapalı mı? Kadınlar Günü'nde tatil mi?
Mezun olduğum okul 8 Mart münasebetiyle diyetisyen getirmiş.
8 Mart'ta diyet etkinliği.
Diyetisyen etkinliği yapıyor. Cumartesi gideceğim.
Bunun bir suç olduğunu bilmiyorlar mı?
Ay, bu kadar ironik bir etkinlik duymadım hayatım.
Bunun TCK'da yeri var ya.
8 Mart diyetisyen etkinliği. 8 Mart Ada Günü. İşte 8 Mart Mehmet Ali Erbil'in eski eşleri buluşması.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterisini yarın ben sunacağım mesela. Bu da çok ironik.
Hadi canım. Kadın evet. Bulamadılar herhalde.
Evet. Tuzber Hüdapar gibi çalışıyor. Kadın kolları yok. Caner Dağlı var.
Harbiden bütün kadın etkinliklerinde seni gönderiyorlar.
Evet, hepsine bana. Daha önce de gitmiştik ya Ruhut'a.
Çakabilecek bir şey olsun diye seni gönderiyor.
Evet evet, kadınlar evet. Bana iyi sallıyor. Evet. O yüzden rostladınız. Bana evet. Sen libido insülün demişliğin var bana daha önce sana.
Ay evet.
Seks jammer'ı demişliğin var. İyi, libido insülün demişliğin.
Birisi altına şey yazmış. Şaka güldürmedi çünkü çok gerçek. Evet.
Beni rostladığınız bölümde öyle bir şey var.
Güldürmedi, hüzünlendirdi falan yazan var.
Beni tanıyan insanlar onlar işte.
Hiç de öyle değil mi Allah?
Yapacak bir şey yok Çağla. Hayat böyle.
Evet, farkındayım.
Çirkin şansı var bende.
Evet ya. Rahmetli huysuz Virgin çok evet, söylerdi çok onu. Çok geçen pazartesi bir aylakta bir şey oldu ya, organizasyon.
Aa, pazartesi miydi o?
Yani komik bir şeyler söylememiz lazım ya. Yani Allah çirkin şansı dedim, yok bana.
Bu çocuğu çok dövdük durma. Zaten ya.
Hayır, bir de bana durmuyor, iyi durmuyor. Mesela huysuz söylediği zaman
evet, sen de...
herkes anında affediyor. Ben aynı şeyi söylediğim zaman herkes ciddi alıyor.
Sen yaptığın bir şaka dolayısıyla bir yarışmacıyı güldürdün ve birasını öndeki seyirciye püskürttü, hatırlıyor musun?
Evet evet. İki kez oldu. Neyse ki şapka gelmiştim.
Tanımıyor mu? Tanımamak için şapkayla gelme.
Spordan geldim de ondan. 30 kilo vereceğim ya. Ha. Spora gitmeye başladım.
Çiğ köfte ye.
Spor yapma diyorsun.
Spor yapma.
Ama çiğ. Eşim spor yapmamı çok destekliyor.
Niye?
Evet, niye? Bir eş eğer spor yapmanı çok destekliyorsa... Aha. Hani ben çocuklara bakarım, sen hadi git koşundan olma... sporundan olma, red flag.
Red flag. Bu direkt red flag'tir.
Bu çiğ köfteci gibi red flag yani.
Bak, seni pilatese yazdırdım hanım.
Cebimden ödedim.
8 Mart emekçi ve sporcu kadınlar dünya günü.
Her 8 Mart bana acayip bir rağbet oluyor.
Sana doğru. Evet, öyle bir şey
çok
var.
Çok revaçta oluyorum ama 8 Mart'larda.
8 Mart'larda tabii.
Ama tabii böyle bir hafta falan sürüyor onun şeyi. İşte panellere davet ediliyorum, günlere davet ediliyorum.
Böyle kısır günü, altın günü gibi mi, yoksa bir şey konuşma,
yani
referans?
Yani organizasyonlara, etkinliklere. Şimdi mesela en son çay evi diye bir yerde çıktım.
Evet, biliyorum.
Yolda düşündüm ne diyebilirim çay evi için falan. Sonra aklıma geldi, şey diyeyim dedim. Herkes ne içiyor bu akşam? Barda çıktığında soruyor musun?
Yok,
ne içiyorsunuz?
Hayır canım.
Aa,
hayır.
Sorma, ben hep sorarım.
Niye soruyorsun?
Ya oradan da şaka çıkartabilirsin ya.
Sex on the beach içen olur.
Ha, evet.
Aysel Gürel içen olur.
Şimdi burada da şey diye düşündüm. 50 kişi var, tamam mı? Mekanın ismi Çay Evi. Kesin bir kişi Nescafe içiyordur.
Soda içen olur, su içen olur.
Çıkacağım, şey diyeceğim. Çay Evi ne içiyor herkes bu akşam? Şimdi herkes diyecek ki çay. Bir kişi de diyecek ki kahve.
Ben sen de başlayacaksın şakalara.
Hanımefendi.
Sen başlayacaksın güldürmeye.
Oradan yürüyeceğim.
Oradan yapıştıracaksın şakayı.
Siz tavuk dünyasında da et döner mi yiyorsunuz? Ne bileyim, ayakkabı dünyasında kemer mi alıyorsunuz? Kahve evinde çay mı içiyorsunuz falan? Oradan yürüyeceğim.
Oradan yürüyecektin.
Neyse, çıktım dedim. Ne içiyoruz bu akşam? Çay. Sessizlik. Herkes mi çay içiyor? Evet. Ulan herkes mi çay içer ya 50 kişi de?
Çay evinde çay içerler ama yani.
Aa, bir kişi de oralet içsin ya.
İçmezler, içmezler.
Yani çay içmeyen tek bir kişi bile yoktu. Soda bile yoktu yani.
Çay evi değil mi ismi yerin?
Ben de çıktım mekanda dedim.
Şakaya giremeyince çıktın gittin değil mi?
Gittim, yeter. Yok size,
size
şaka.
Bu kadar şaka yeter.
Lan bari birisi sarı kola içseydi, oradan
sarı
yürürdük.
Sarı
kola. Neyse, ne diyorum, evet yani 8 Mart'lar güzel oluyor. Çünkü herkes fellik fellik kadın komedyen arıyor.
Evet.
Ve bulamıyor.
Ve bulamadıkları için de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki şovu ben sunuyorum.
Mesela 8 Mart'ta herkes kendine sorsa, mesela bu işi yapan bir kadın niye bulamıyoruz?
Evet.
Sırf o açıdan bile 8 Mart faydalı bir şey yani. Yani düşünsene, mesela 8 Mart'ta bütün kadın cumhurbaşkanları, Merkez Bankası başkanları, Anayasa Mahkemesi başkanları, Kadın Ekonomi Bakanları bir araya gelse... Hı hı. Hafize Gaye Erkan tek başına çay içecek.
Tansu Çiller'den beri başbakan da gelmedi.
Tansu Çiller'in ismini özellikle söylemek istemedim.
Neden? Bir husumetin mi var kendisiyle? Evet. 14 Nisan kararlarından dolayı bir husumetin mi var kendisiyle?
Tansu Çiller Türkiye'nin ilk kadın stand-up.
İlk kadın komedyeni Tansu Çiller biliyorum, bir de diyebiliyorum. İki de Deniz Özturan.
Yani eğer kadınsan ve mesela başbakan olmak istiyorsan, önündeki tek örnek artık başbakan da olamıyorsun ama Tansu Çiller.
Tansu Çiller.
Yani sana şunu derler ya, iyi de biz denedik daha önce olmadı işte.
Denedik
bak.
Yani tansiyonları gördünüz, olmadı. Yani evet. Denedik yani, sizin için bir fırsat verdik size.
Yani şimdi bir kadın için bu çok acı bir durum yani.
Doğru.
Bu yerel seçimlerde de ismi geçti tansiyonlarım.
Aa evet, öyle bir şey oldu ya, yerel seçimlerde de geçti
evet,
ismi.
Bugün maalesef bu tatsız konuyu konuşacağız.
Evet, yerel seçimler burada, ben adayımla geldim bu arada.
Yerel seçimler.
Süleyman Çiçek, Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı kendisi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dinleyicimiz var mı acaba?
Var var var.
Var mı?
Var tabii ki benim, tamam. Eşim dostum izliyor.
Evet, onlara Süleyman Çiçek'in peki şeyi ne, ajandası ne? Yani nedir, projeleri var mı?
Projeleri var. Bahsetti bana. Daha çok konteyner. Evet. Sokaklara çöp dökülmesiyle ilgili yazıların kaldırılması. Bizde çok uyarı oluyor çünkü. Ha. Bizde uyarılar çok sert. Buraya çöp atan anasını falan filan gibi şeyleri kaldıracak.
Şey, sizin tabelalar sinirli mi?
Bizim tabelalar çok sinirli. Şöyle bir de yani normal belediyenin tabelası var, onları söküp kendileri yazıyorlar.
Zaten mahallesine göre tabelanın şeyi fark, asabiyet seviyesi farklı
tabii
oluyor.
Tabii ki, tabii ki bizde öyle zaten.
Mesela ben geçen kanyona gittim. Hı-hı. Orada baktım bütün tabelalar sarkastik.
Nasıl mesela?
Herkes, bütün tabelalar çok keyifli.
Şuradan geç bence. Bu dönüşü yapma.
Saksı var mesela, saksı şaka yapıyor.
Nasıl?
Ben saksıyım yazmışlar üstüne.
Var ya o saksı bahçe, bu Cumhuriyet Mahallesi'ne gelse o saksı.
Öyle gevşek gevşek.
Gel buraya derler, gel saksı, saksı mısın? Bizde uyarıların hiçbir şey, hiç şakası yok biliyor musun? Hatta saksıların üzerinde ben saksı değilim yazıyor. Mesela? Hatta bizim oradaki saksıların üzerinde ben saksoyum yazıyor. Artık onları bir cinsel metalaştırmışlar.
Yerel seçimleri konuşalım. Yalnız çok dikkatli olalım konuşurken. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun.
Her zaman dikkatliyimdir. Ne diyecek konuşacağım
diye. Çünkü dinleniyorum.
Evet, dinleniyorsun biliyorum. Podcast'ten bahsediyorsun, kendin mi dinleniyorsun?
Evim dinleniyor.
Aa, nasıl öğrendin bunu peki?
Evde Alexa diye bir cihaz var. Bir hoparlör. Hoparlöre bir şey söylüyorsun, onu yapıyor. Müzik çal diyorsun, çalıyor. Gerçi telefon da yapıyor aynısını. Niye aldık bilmiyorum. Çok gereksiz ama. O, bir şekilde evde var. Neyse, cumartesi akşamı çocuklarla Braveheart izledim.
Cesur Yürek.
Cesur Yürek. Neyse, sonra sabah uyandım, kahvaltı hazırlıyorum ertesi gün. Alex'e dedim ki çal bir müzik, neşemizi bulalım. Hı-hı. Ne çaldı tahmin et?
Braveheart.
Braveheart'ın müziğini.
Dinleniyoruz.
Ben şimdi evde mesela gerçekten ne söylediğimi değil. Mesela evde Jeff Bezos övüyorum yani.
E peki bu evdeki bu hain aleti, bu FETÖ'cü aleti dışarı atmak gibi bir şey yok mu?
Önemli bir konu konuşurken Alex'i şeye kapatıyoruz, banyoya. Konuşuyoruz, sonra Alexa'yı alıyoruz oradan.
Alexa'yı şeye bıraksanıza, 3 saat önce havaalanında bir bırak. Yanlış bir yerden alıp götürsünler onu Hindistan'a. Bence ancak böyle kurtulabilirsiniz Alexa'dan.
Alexa'yı yallah Hindistan'a.
Yallah Hindistan'a.
Ya bu kadar geyik, evet, yeter. Artık
ciddi konuşalım. Evet. Zamanıdır yani.
Tarık'ı arayalım artık. Evet, şimdi geyik geyik nereye kadar?
Evet, biraz da ciddi şeyler konuşmamız
zamanıdır.
Biraz
da bir şeyler öğrenelim dedik. Evet. O yüzden sevgili dostumuz Tarık Beyhan'ı çağırdık. Kendisi yine bir veteran, bir uzman.
Tabii ki, tabii ki.
Ara ara çağırdığımız. En son insan hakları konusunda çağırmıştık Tarık'ı. O bölümü yayınlamadık.
Evet, bu bölümde büyük ihtimalle yayınlamayacağız.
Aynı böyle. Çünkü o gün öğrendik ki insan hakları...
Bizim konuşacağımız bir konu değilmiş.
Bize uygun bir konu değilmiş.
Evet, insan hakları.
Ciddi bir konuymuş. Evet. Pek komik olamayan bir konuymuş. Yani o bölümü yayınladık, Spotify'da yayınladık.
Spotify'da bu arada görüntü olarak yayınlamadık.
O bölüm şey, Deep Cut.
Evet, Deep Cut olarak.
Çok çok fazla merakçıların bildiği sadece bir bölüm ama YouTube'da yok. Ama neyse ki Tarık bizi affetti ve geri geldi. Hoş geldin Tarık.
Hoş bulduk.
Tarık siyasal iletişim uzmanı.
Siyasal İslamcı mı?
Büyük sorarız kendisine. Ha, tamam. Çok öyleymiş gibi gözükmüyor. Aylakbardan çıkmıyor.
Vallahi gördüm ben de, çok öyle durmuyor yani.
Gerçi bir çocuk var. Derin sesli böyle diye konuşuyor.
Asrın Tok.
Gerçi bir ara Asrın Tok da Aylakbardan çıkmıyordu.
Evet. Liberal Demokrat Parti'deyken çıkmıyordu.
Yani değişebiliyor bu işler yani.
Bu işler bir ana bakar. Arada ben reklam yapıyorum, çaldım kusura bakma.
Bu Asrın Tok sence dublajlı mı?
YouTube'da bir tane videosu var sesini incelttiği. Ben kendisiyle daha önce denk geldim. Benimle de tok sesle konuştu. Soyadıyla uyumlu bir ses tonu yakalamaya çalışıyor gibi geliyor. Kendisi Anavatan Partisi'ne katılmış sanırım en son.
Tarık Bey, Anavatan Partisi'ne katılmak için bir geleceğe dönüş makinesi olması gerekiyor. En son 94 yılında kaldı diye biliyorum Anavatan.
Hatırlayanlar olacaktır. 2000'li yılların başlarında Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi birleşip Demokrat Parti'yi kurdu. Fakat daha sonra hem Doğru Yol Partisi hem Anavatan Partisi tekrar kuruldu. Hatta yetmedi, Adalet Partisi de tekrar kuruldu. Bu ülkede kurulmuş bütün sağ partiler şu an aktif olarak aynı adla varlar Türkiye'de.
Tarık Bey, siz bunların hepsini nasıl bilebiliyorsunuz? Çok değerli bilgiler bunlar.
Canki.
Gerçek bir siyaset cankisi gerçekten.
Evet.
Ben suyumdan içerken size...
Bak bak, eski Adalet Partisi logolu bardak.
Demirkırat o.
Demirel döneminden kalan bir rakı bardağı bu.
Orijinal mi sence bu, yoksa şey mi?
Ben müzayededen aldım, orijinal olduğunu umuyorum.
Gerçekten siyaset sevdalısı deli midir nedir? Zaten arkası, sen görmüyorsun şu an, arkası kitap dolu. Bak şimdi bakıyorum, mesela bir sosyoloji kitabı var orada. Marx Engels'i göremedim.
Koltuğun arkasında duruyorlar.
Biraz uzak duruyor galiba.
Marx ve Engels'i pek sevmez kendisi. Daha çok evet. Besim Tübük tarafında durur.
Evet, şu an şey var mesela, Decameron var mesela orada.
En son offside'ı kaldıracaktı. Ben o zaman oy vermeyi düşünüyordum yani.
Besim Tübük'a.
Offside'ı kaldıracaktı en son. Seçim vaatlerinden birisi buydu.
Evet. Peki bir siyaset aşığı olarak sokak röportajlarını izliyor musun Tarık?
Ya ben videolarda en çok şeyi seviyorum. Bu hani şuna mı oy vereceksiniz, buna mı diye sordukları anket adını verdikleri sokak röportajları var. İki isim veriyorlar. Ve diyorlar ki kime oy vereceksiniz? Mesela İstanbul için İmamoğlu'na mı Kurum'a mı diyorlar. İşte İmamoğlu ya da Kurum diyor. Sonra şey diyorlar, neden? Soruların hepsinin cevabı aynı. Hangi adayı seçerse seçsin başka aday mı var? Kime verecektim ya? Asla geçerli bir neden söylemiyor kimse.
Bu kimlik siyaseti.
Büyük bir kısım sadece annesi babası kime oy veriyorsa ona veriyor. Evet. Aynı geleneği sürdürüyor.
Evet, ama artık çok realiteyle çelişen şeyler söylemeye başladı insanlar.
Evet, yani geçen gün Ankara'da böyle bir röportaj yapılıyordu. Soruyorlar hangisini vereceksin? Diğer adayı söylüyor. Neden diyor? Ankaralı çünkü diyor. Mansur Yavaş da Ankaralı diyor. Olsun diyor.
Enflasyondan Sıtkım sıyrıldı ama o kadar sevmiyorum ki karşı tarafı.
O yüzden
vermeye devam edeceğim.
Vermeye devam edeceğim.
Ciddi konulara girmek istemiyoruz. Mizah podcast'iyiz ya. Bize yakışmıyor.
Evet.
Senin seçimler sırasında gördüğün yaratıcı kampanyalar var mı? Benim var bir tane. Sen cevabını düşünürken. Saadet Partisi Beykoz Belediye Başkan adayı drift atmış gençlerle.
Ha, gördüm onu ben. Drift gördün atmış. Mi? Evet evet, çok iyiydi bu arada. Bu arada bu da somut bir seçim vaadi.
Diyorsun lastiği yakanı veririm oyumu.
Evet, keşke Beykoz'da olsaydım diye düşünüyorum. Bahçeli Evler'de benim kütüğüm. Sıkıntılı yani.
Adayların gençlerle bir şey yapması durumu vardır ya. Hani hiçbir zaman mesela şöyle anlatılmaz o. Vatandaşlarla buluştu. Hayır, gençlerle buluştu. Çünkü herkes şey bilir. Yaptığı şey onun normalde yapmayacağı bir şey. Ve gençlerle sanki yaşıtmış gibi davranmak için yapıyorlar bunları ya. Hani mesela Counter Strike oynamak.
Bu aday genç aslında.
Evet, genç
bir
adam.
Olarak genç gerçekten.
Sadece umarım pazar alanlarında yapıyordur driftini.
Deva Partisi'nin bu Twitter'a da düştü. Çok genç bir aday var. 31'ci diyorlar. Görmüşsündür sen Tarık.
Şey, belediye meclis üyesi. Kızıl saçlı, kıvırcık saçlı bir çocuk.
Evet evet, Mehmet Yiğit Çelik. Bahçeli Evler Deva Partisi'nden.
Kaç yaşında?
18.
Ya ben gençlerin siyasette olmasını destekliyorum.
Evet.
Özellikle de gençlerin bu gençlerin aday olmasıyla dalga geçmesini de biraz üzücü buluyorum.
Üzücü mü
fakat,
sence?
Ya şundan dolayı üzücü buluyorum. Sadece neredeyse genç olduğu için dalga geçiliyor. Halbuki istesek dalga geçecek başka şeyler buluyoruz.
Yani bu adayın tek özelliği genç olması mı? Başka tabii. Özellikleri de vardı herhalde.
Başka özellikleri de var da burada söyleyemiyoruz. Bir de şey vardı geçen gün, Mehmet, 1 milyon Mehmet var ya, sinyalci.
Evet.
Ona Ahmet Davutoğlu ziyarete gitti. CHP ziyarete gitti. Ondan sonra Deva Partisi
çok takipçisi gitti. Var.
Çok fazla takipçisi var. Gerçek bir fenomen. Bizim ikimizden de fazla takipçisi var Çağla. Hatta
Tuzbener'den de fazla.
Tuzbener'in hepsinden daha fazla takipçisi var.
Çok fazla aday var. O yüzden aradan sıyrılabilmek için bir tanınırlığın olması lazım.
Evet.
O yüzden yani ünlü adayların gerçekten bir avantajı var. Şimdi mesela Davut Güloğlu galiba adaylardan,
evet,
bir tanesi.
Var. Bu sene aday olarak.
Cüzce'den adaymış. Yeniden Refah Partisi.
Ahmet Davutoğlu olmasın? Davut Güloğlu mu gerçekten?
Davut Güloğlu. Sen onları hep...
Benim öyle bir şakam vardı. Ondan sonra siyasete girdi. Evet.
Evet.
Ve aday olduğunda bana herkes Davut Güloğlu aday olmuş sayende diye bir sürü, evet, mesaj attılar. Benim ne alakam varsa bilmiyorum ama.
Sen tekrar şeye soktun onu.
Evet. Literatüre soktuk.
Mesela Amerika'da Ronald Reagan, evet, işte Donald Trump falan gibi selebritilerin başkan olması.
Bizim yerel seçimlerde şu anda Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkanı olarak Behzat Ç.
Ha tabii, oradaki sorun Erdal Beşikçioğlu'nu insanlar Behzat Ç olarak biliyorlar.
Özgür Özel de öyle tanıttı insanlara. Komiserimiz hayırlı olsun diye.
İyi de seçim şeyinde, pusulasında isim olarak Behzat Ç yazmazsa, değil mi? Gerçek ismini çok insan bilmiyor olabilir değil mi adayın?
Yanlış hatırlamıyorsam belediye seçimlerinde pusulada partiyle giriyorsanız adınızı yazmıyor. Partinin adı yazıyor sadece.
Ha öyle mi? Ha, zaten evet. CHP'nin adayı olarak.
CHP'nin adayı olarak girecek.
Ama Davut Güloğlu ile ilgili şeyi fark ettiniz mi? Davut Güloğlu zamanında Nez'le sevgiliydi.
Evet, ben hatırladım.
Ayrıldılar. Nez şu an dünyanın en özgürlükçü cephesine savruldu. Davut Güloğlu da yeniden Refah Partisi'ne geçti. Altılı Masa bile dağıldığında bu kadar farklı yerlere dağılmadı. İbret verici.
Tarık sadece siyaset meraklısı değil, aynı zamanda magazinde.
Evet, meraklısı ve yaptığı şakadan yaşının da kaç olduğu ortaya çıktı.
Bir de tabii küskünler var. Mesela CHP'li belediye başkanları var. 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan mesela bizim Sarıyer'in belediye başkanı şu an Şükrü Genç. 4. dönem aday gösterilmediği için partiye küsüp bağımsız aday oldu. Büyük bir ihtimalle sayesinde AK Parti'nin adayı kazanacak.
Ama sinirlenmiş tabii. Adam.
3 dönem zaten yapmışsın. Kimse şeyi bırakmayı bilmiyor koltuğu ya. Yapışıp kalıyor insanlar.
Şeyde, Yılmaz Büyükerşen de galiba Eskişehir'den aday gösterilmemiş mi? Yani hala olmak istiyormuş ama. Kendisi evet. Galiba 90 yaşında.
Bu örneklerin en ekstrem olanı da Ataşehir'de sanıyorum.
Büyükerşen'e haksızlık etmeyelim. O ona aday ol diye yani kayıt ol diye genel merkezden söylemişler. Madem aday göstermeyecektiniz niye çağırdınız tekrar? Ben hani olmayacaktım demiş. Ama Ataşehir gerçekten kötü bir örnek.
Bu seçimde partilerin SMS ile mesaj göndermesi yasaklanmış.
Geliyor şu anda bana geldi bir sürü.
Ben baktım genelgeye bağımsız adaylar ve partiler gönderemiyor diyor. Bu nedenle mesela Ali Babacan'dan geliyor bana da sürekli. Ha. Sayın hemşerim diye.
Bana da öyle geldi. Samandağlı hemşerim diye geldi bana.
Bana Şükrü Genç'ten devamlı SMS geliyor.
Şükrü Genç sana yürüyor olabilir mi?
Olabilir. Şükrü Genç bana mı yazıyor acaba?
Çünkü bireysel gönderiyorlar Çağla. Ali Babacan bana mesaj attı mesela yani.
Bir de Süleyman Soylu da bir ara çok SMS yolluyordu.
Bir ara çok attı bana. Beni aradı
da. Alıyor muydu?
Beni arıyordu da.
Bireysel olarak.
Ses kaydı ama ben ilk Beşiktaş'ta şey zannetmiştim. O konuşuyor zannetmiştim.
Bir de yani İçişleri Bakanı arayınca insan bir böyle geriliyor, ne yaptım falan oluyor.
Tabii ayağa kalkıyorsun falan, hani ne oldu evet. Bir acaba FETÖ'cü mü çıktım ben gene?
Acaba ismim şu terör sayfasında mı çıktı?
Bu mesaj gönderme konusunda en çok sinir bozucu şeylerden biri şu: operatörler geçtiğiniz yerlerin bilgilerini satıyorlar bazen. Ben daha önce Bolu'dan geçtiğim için Bolu Belediye Başkanı ve AK Parti Bolu İlçe Başkanlığı sürekli, il başkanlığı sürekli bana mesaj atıyor. Bolu'daki gelişmelerden düzenli olarak haberdar oluyorum.
Peki Tarık Hocam, şunu soracağım sana. Bu yerel seçimler ve genel seçimler arasında şöyle bir fark var değil mi? Yerel seçimler o kadar da seçim gibi değil yani. Yani yerel.
Hiç öyle değil. Yani İstanbul Büyükşehir'i geri almak şu anda iktidar partisi için inanılmaz önemli.
Tabii. Siyaset bir kaynak paylaşım savaşıdır. Yani halkın yararına veya kendi yararına, ama kaynak paylaştırmak için aslında evet. Yönetimi devralıyor insanlar. Ve yerel seçimler de aslında belli ki daha büyük bir kaynak paylaştırma savaşı. Öyle olmasaydı şu an milletvekili olan kişiler, yani genel seçimde seçilmiş olan kişiler belediye başkanı adayı olmazdı. Yani mesela Erkan Baş Gebze'de belediye başkanı adayı, işte İdris Şahin var Deva Partisi'nde, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Bunlar şey diye düşünebiliriz tabii, yani kaybetselerde milletvekillikleri duruyor diye aday oluyorlar, ama yine de buralara hevesliler, buralara aday oluyorlar. Büyük Millet Meclisi'nde gördüğünüz üzere hiç kimsenin bir etkisi yokken Büyükşehir Belediye Başkanları bulundukları yerlerde genelde krallardır. Böyle girdikleri işletmelerde başkanım başkanım diye karşılanırlar. Milletvekillerini çok az kişi tanır ama belediye başkanlarını o şehirdeki herkes tanır. Çünkü bildiğiniz üzere bütün paramızla bütün duvarlara kendi fotoğraflarını basıyorlar. Evet. Önemliler.
Bu yerel seçimlerde seçmenin davranışını belirleyen şey kimlik siyaseti mi, yoksa başka şeyler de var mı?
Şunu baştan bir aklımızda tutmamız gerekiyor. Aslında bu seçim kampanyaları vesaire genellikle, yani özellikle seçim tarihi belli olduktan sonraki kampanyalar %10, %15'lik kadar bir oyun yerini değiştirir en fazla. Geri kalan her şey daha önceden belli olmuştur. Hı-hı. Bir adayın ne kadar tanındığı, ne kadar çalıştığı, ne kadar bilindiği etkili oluyor. Bu bazen şeyle alakalı oluyor. Ne bileyim, mesela bazı milletvekilleri için söyleyebiliriz. Buna Özgür Özel de dahil. Yerelde, sivil toplumda çok aktif çalışıyorlar. Halkı tanıyorlar. Yani Özgür Özel eczacıydı. Ve Eczacılar Odası Başkanı oldu bulunduğu şehirde. Buradan tanınıyordu. Ne bileyim, Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da baro başkanıydı. Öyle tanınıyordu. Bu insanlar oralarda tanına şehirde de seviliyorlar. İnsanlara yardımcı oluyorlar. Bazen böyle öne çıkıyorlar. Metropol alanlarında her yerden gelen insanın olduğu, köklü sakinlerin az olduğu yerlerde herkese birinin dokunması pek mümkün olmuyor.
En güzel kısmı da muhtarlık seçimleri. Çünkü öbür belediyelerde bence at izi it izine karışmış artık. Her şey birbirine geçmiş ama muhtarlık seçimleri net.
Şimdi mesela fazla merak dinleyiciler arasında yine kamuoyu araştırması yaptık. Muhtarlık seçiminde neye göre oy veriyorsunuz diye. Yarısından fazlası kadına oy veriyorum.
Kadına oy veririm. Ben de bizim mahallede kadın adayı yok olmadığı için kadınlar çiçektir mantığından Süleyman Çiçek'e oy vereceğim.
Kadın yoksa peki neye göre oy veriyorsunuz? Ya da iki kadın varsa neye göre oy veriyorsun?
Evet. Karakteri daha düzgün olan kadına. Karakteri.
Karakterine
bakarım bir kadında ben. Karaktere bakarım.
Muhtar adayı olmak konusunda hiçbir düzenleme olmaması konusunda ne diyorsunuz peki? Çünkü adınızı yazıp sandığa atarlarsa muhtar olabiliyorsunuz ve aynı hatta yüzlerce insan olabilir. Birisi gidip bu bendim mi diyor. Nasıl yürüyor bilmiyorum.
Broşür veriyorlar şeycim, Tarıkçım. Bu broşürü zarfa koyuyorsun. Böyle zarfa katlıyorsun. Süleyman Çiçek'e oyunu vermiş oluyorsun.
Daha önce kaydolmuyorlar bir yere. Yani
tabii ki kaydolmuyorlar, evet.
Yani Caner Dağlı diye binlerce kişi gidip senin mahallende oy atarsa, evet, Caner Dağlı muhtar olabiliyor.
Ya bu fazla merak takipçiler arasında yaptığım araştırmada çok fazla şey yazan var. Annemin arkadaşı aday.
Benim şu anda amcamın oğlu aday mesela.
Yani tanıdığa veren de çok var. Tabii. O zaman kimin daha çok tanıdığı varsa, mesela ailesi geniş olan falan.
Tabii ki zaten mantık budur yani. Ailesi geniş olan, nüfuzlu olan kazanır. Evet. Köylerde muhtarlık böyledir. Nüfuzlu olan kazanır. Evet. Hatta nüfuzlu olan kişi başka bir adaya demokratik bir şekilde tercih edip ben bunu beğeniyorum, bu icraatı yapacak deyip oy verirse o kişi sülaleden atılır.
Neyse ki kapalı oy açık sayım. Kuzey Kore'deki gibi açık oy kapalı sayım da olabilir.
Vallahi ben sana bir söyleyeyim. Kuzey Kore'deki seçim en iyisi bu arada. Kimin kazanacağı çok belli. En güzeli. Hiç kafan rahat yani. Kuzey Kore. Vallahi ben Kim Jong-un'a veriyorum. En iyisi vallahi. En iyi icraatları o yapıyor. Mesela bu sene beni öldürmedi.
Moda'nın muhtar adaylarını gördünüz mü? Her yerde fotoğraf asan Özgür Bey var. Kendisi kasap. Moda'da muhtar seçilirse bu vegan iddiası Moda'nın tamamen çöker diye düşünüyorum.
Aa, vegan mahalleye kasap muhtar.
Vegan kasap olur o da.
Kars kasanın yerine Kars lahanası.
Kars lahanası geldi. Ben de hayatımın bir noktasında muhtar olmayı düşünüyorum.
Starların muhtar olabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Evet, o nedenle size de tavsiye ederim.
Teşekkür ederim. Özlem Tekin de galiba bir yazlık beldede aday olmuştu. Kendisi zamanında 90'ların rock starı.
Kazandı mı?
Kazandı. Bir dönem muhtarlık yaptı.
Evet. İşte selebriti aday diyorum ya, çok avantajı var.
Ama yani rock starlıktan muhtarlık kötü bir geçiş yani sanki. Ben geçebilirim. Benim hayatım zaten muhtar gibi.
Sadece 3'ten sonra hizmet veriyorsun.
Öyle olmuyor zaten. Evet. Muhtarın muhtarlık bürosuna gitmesine her seferinde gerek yok. Ha. Orada bir arada bir uğruyorsun.
Peki gelelim ciddi konulara. Murat Kurum İstanbullu'ya şu an hangi mesajlarla ulaşmaya çalışıyor?
Öncelikle muhtemelen adıyla ulaşmaya çalışıyor. Çünkü bütün sokak röportajlarında kendisine Murat Kuru diyorlar.
Ay evet, isimle çok problemi var seçmenin.
Miroğlu diyen var ya, Miroğlu.
İstanbul asla bilmiyor. Bu nedenle her yere metro yapar diye umuyorum. Rahat ulaşabilmek için. Çünkü sürekli Beykoz diyor, Avrupa yakasında olduğunu iddia ediyor falan böyle. Nereyi açtığını bilmiyor İstanbul'da. İstanbul'a dair hiçbir fikri yok.
İstanbul'u
bize
bilmiyor,
iyi bir
evet.
Metro hattı getirir diye umuyorum.
Bayağı bir gaf yaptı galiba Murat Kurum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir hesabı var Twitter'da. İBB çalışıyor diye. Devamlı Murat Kurum videosu paylaşıyorlar.
Belediyeye ait değil bildiğim kadarıyla o hesaplar. Belediyeyi destekleyen birileri idi. Ama diğer bazı gördüğümüz Twitter ünlüsü hesaplar gibi kumpas hesapları da olabilir. Biliyorsunuz bilmem ne haber diye bir sürü hesap var. Hepsi böyle muhalifmiş gibi gözüküp gereken zamanlarda çok işe yarar paylaşımlar yapıyorlar. Bunlar sanırım ki ünlü iletişim başkanımız ve iletişimin şahı Fahrettin Altun'un büyük çalışmaları olabilir. Kendisi manipülasyonda bir numara.
Evet. Ben de takdir ediyorum buradan Fahrettin Altun'u, başarılı bir adam.
Evet, koronada çok başarılı bir virüs mesela.
Evet, koronada çok başarılı.
Çok başarılı yani. Evet, 16 Mart'ta zaten açılacak olan metro hattını sanıyorum vaat etti en son Murat Kurum, evet, bir konuşmasında. İşte o, ben onu mesela İBB çalışıyor hesabından gördüm yani.
Zaten hazır olan şeyleri vaat etmek oldukça mantıklı. Biliyorsunuzdur İstanbul'un ilk metrosu Aksaray'dan havalimanına, Atatürk Havalimanı'na giden metroydu. O da mesela aslında Tayyip Erdoğan'dan önce başlamış, bitmek üzere olan bir metroydu. Ama Tayyip Erdoğan ilk metroyu ben açtım diye anlatır. Demirel GAP'ı açmak için bu nedenle çok uğraştı. Güneydoğu Anadolu, evet, projesini. Herkes böyle yaptığı şeyi kendisi açmak ister. Başkaları da başkasının yaptığının üstüne çökmek ister.
Yani kurdeliği kimin kestiği önemli gerçekten.
Mesela Murat Kurum'un bu nereyi açıyoruz dediği videoda da görmüştüm. Sağında ve solunda eliyle kurdele kesiyormuş gibi yapan insanlar var böyle. Hani kurdele kesmek o kadar önemli bir şey. Yanında durup fotoğrafta kesiyormuş gibi yapıyorlar.
Peki makas mı var, parmakla mı kesiliyor?
Parmaklarıyla yapıyorlar. Parmaklarını tutuyorlar.
Fazla merak takipçilerine sorduğumuzda nasıl oy vereceksiniz diye şey yazanlar var. Sloganı uyaklı olana vereceğim.
Bir de şey var. Kendi ismiyle slogan yapan belediye başkanı adayları var çok fazla. Mesela Kadıköy Mesut olacak. Kadıköy'e Çevik Başkan lazım var.
Evet, Kadıköy Mesut olacak.
Üsküdar'da Sinem de Üsküdar var. Herkes bir adını kampanyanın içine sokmuş gibi bir yerlerde.
Slogan içine ismini koyarsan gülmemeler çağlasın.
Aynen, gülmemeler çağlasın mesela. Bu da önemli bir slogan olabilirdi Çağla aday olsaydı.
Benim favorim şey, ver yetkiyi gör etkiyi.
Murat Kurum hep korum diye böyle slogan olsun.
Deprem de bir gündemi değil mi Murat Kurum'un?
Evet, İstanbul'a çok fazla konut yapacağını iddia ediyor. 20 yıl boyunca yapmadıkları kadar konutu bir belediye başkanlığı döneminde yapacağını iddia ediyor. Bakan olarak yapmadığı konutu yapacağını iddia ediyor.
Gerçekten 20 senedir yönetmişsin İstanbul'u ve depremi hazırlamamışsın. İmamoğlu'nun şeylerine, mesajlarına?
Yani vaatleri genelde yaptıklarını devam ettireceği yönünde. Şeyi görüyoruz, işte yine kentsel dönüşüme destek vereceğini o da söylüyor. Bu az önce bahsettiğimiz yoksulluk konusuna o da dikkat çekip kent lokantaları kurdu mesela. Onları evet, çok tanıtıyor. Kreşler kurdu, onları tanıtıyor. Açık söylemek gerekirse özellikle ben bu kreşler konusuna önem veriyorum. Daha önce, evet, yani sanırım ki bu bir önceki seçimden öncesine kadar bu kreş konusu hiç yoktu. Şu an bütün belediye başkanı adayları neredeyse kreş vaat ediyor. Kadınların ekonomiye katılımı konusundaki en büyük engellerden biri çocuk bakımı. Belediye kreşleri sayesinde bu aslında biraz mümkün hale geliyor ve insanlar gün içerisinde çalışabilecek hale geliyorlar ve kadınların ekonomiye katılımı ve eve kapanmamalarının ve bu sayede de daha özgür olmalarının önü açılıyor. Bu evet, en güzel vaatlerden biri. Bu arada bunu muhtemelen Murat Kurum da vaat ediyor şu an. Çünkü gerçekten herkes vaat ediyor Türkiye'nin her yerinde. Ve geçen seçimde ortaya çıkan bir şey gördüğüm kadarıyla.
Sosyal belediyecilik yapmaya çalışıyor gibi. Yani direkt...
yanlış yapıyor. Gönül belediyeciliği yapması lazım. Gönül belediyeciliği.
Somut faydalar sağlamak yerine.
Hayır, gönül belediyeciliği her zaman kazanır.
Yani şöyle bir şey düşünsenize. Ümraniye'deki insan Ümraniye'yi sevmiyor. Kadıköy'e kaçıyor ilk fırsatında. Uyanıyor, Kadıköy'e geliyor mesela. Ama oraya aday olan belediye başkanı Ümraniye'yi seviyormuş gibi davranıyor. Gönül belediyeciliği, ben burayı çok seviyorum diyor falan.
Ama şimdi baktığın zaman ben de Bahçelievler'de oturuyorum. Kadıköy Bahçelievler'den güzel şimdi yani. Ama ben de ikametim i̇şte, orada olduğu için, kütüğüm orada olduğu için orada oy vermek zorundayım. Ne yapabilirim?
Ama işte Bahçelievler belediye başkanı adayı sanki Bahçelievler'i seviyormuş gibi davranıyor.
Ben de seviyormuş gibi davranıyorum. Aynı noktadayız belediye başkanıyla.
Bizden biri diyorsun.
Bizden biri. Ben kusura bakma. Gönül belediyeciliğine okeyim ben yani. Kusura bakmasın.
Kantonlara ayrılması lazım bence.
O kantonlara ayrılması apayrı bir konu.
Ya İstanbul'da oturmayan adam İstanbul'daki barın kaçta kapanacağını niye belirliyor mesela?
Yani evet mesela. Küçük küçük böyle kantonlara ayrılıp kendi kendilerini evet, yönetsin herkes.
Aynen.
Tek bayrak, tek millet, tek bar kapanış saati diye böyle.
Antalya'da galiba ilginç bir şeyler oluyor. Antalya'da devamlı bir parti değişikliği var. Belediye başkanı farklı partilerden seçiliyor.
Evet, Antalya bu AVD'de swing state denilen bir şey vardır. Yani hangi partinin kazanacağının belli olmadığı, evet, her seferinde değişebilen şeyler, eyaletler. Antalya evet, Türkiye'de bu özelliği taşıyan tek yer sanırım. Bu kadar çok ard arda değişim olan. 90'lı yıllarda DYP'de, Doğru Yol Partisi'nde Antalya, ardından evet, CHP kazanıyor. Yani bir sağ partiden sol partiye geçiyor ve AK Parti'nin kuruluşuyla AK Parti Menderes Türel belediye başkanı oluyor orada. Ardından Mustafa Akaydın CHP belediye başkanı oluyor. Peşinden Menderes Türel yine AK Parti belediye başkanı olarak geliyor. Sonra yine CHP belediye başkanı Muhittin Böcek geldi. Her seçimde belediye başkanı değişen, son neredeyse 30 yıldır belediye başkanı değişen tek ilimiz. Yani.
Gerçekten swing state gibi.
Evet. Ve bu seçimde de en son gördüğüm rakamlara göre anketlerde her şey sınırda. Ne olacağı belirsiz.
Antalya'ya bak. Antalya'da işlevsel demokrasi mi var yoksa?
Belki de. Belki de gerçekten insanlar bu bizim işimize yaramadı, değiştirelim diyorlar.
Benim aklıma şey geldi Tarık Bey. Siz hatırlarsınız. 90'lı yıllarda Fırıldak Kubi vardı milletvekili. Çok fazla parti evet, değiştirip.
Onun... Kendisiyle ilgili çok güzel bir fıkra vardı şey diye. Hanımı partiye arıyor da hani Kubilay Bey'le görüşeceğim diyor. O bugün geldi ama başka partiye geçti diyorlar. Hani aynı gün içerisinde parti değiştirdiği, hanımının bile haberi olmadığı söylenirdi. Buna benzer adaylarımız da var bugün bu arada. Ben en son İstanbul'da bir ilçede bir belediye başkanı adayını gördüm. Kendisi son 6-7 yılda 4 parti değiştirmiş. 2 partiden aday olmuş. Bir partinin il başkanı olmuş. 4 partiyi 6 yıl içerisinde değiştiren belediye başkanı adayımız da var.
Bana da şöyle güzel bir ilçenin belediye başkanlığı önerilse, yani belediye başkan adaylığı, ben de bazı tweetlerimi silip... Gerçi tabii bilmiyorum. Şimdi bu podcast de silmem gerekebilir.
Bunu bütün kayıtlarını silmemiz gerekiyor.
Artı Alexa evi dinliyor.
TikTok'taki videolarımız var.
Çok fazla silmem gereken şey var. Canım öyle Türk siyaseti öyle tweet silip parti değiştiren bayağı bir insan var Türk siyasetinde.
Ama eskiden işte bahsettiğim o Fırıldak Kubi'nin hakkını yediler. Onun milletvekili...
Süleyman Soylu da galiba dahil olmak üzere. Onu da sanıyorum sildiği tweetler var.
Süleyman Soylu da Demokrat Parti'nin başındaydı.
Bu kampanya paraları nereden geliyor son olarak?
Bu işin raici nedir Tarık Bey? Bu işin raici nedir?
Adaylar, partilerin harcadığı para hazineden kanunen belirlenmiş bir miktarda geliyor. Seçim dönemlerinde daha fazla geliyor. Yerel seçimlerde normal yılların iki katı, genel seçimlerde üç katı kadar para ödeniyor. Bu parayı partinin tanıtımı için kullanıyorlar daha çok ve partinin genel giderleri için de kullanılıyor tabii. Belediye seçimlerinde bu en az kullanılan yer. Zaten ondan dolayı iki kat, hani üç değil de iki kat veriliyor. Çünkü belediye seçimlerinde adayların kendi harcamalarını kendileri yapması bekleniyor çoğunlukla.
Evet.
Büyük bir ilçenin belediye başkanı adaylığı milyonlarca lira harcanarak reklam yapılan bir şey. Bunun dışında Türkiye genelinde varsayımsal bir rakam söyleyeceğim. Ben bunu yaklaşık olarak hesapladım. Partilerin harcadıklarıyla birlikte 10 milyar liradan fazla para harcanıyor.
Yok canım yok artık. O kadar var mı ya?
Seçimde bir çeşit Kanal İstanbul gibi.
Galiba bu paranın, bu değirmenin suyu nereden geliyor?
İstihdam projesi aslında.
Bu seçim kampanyası yönetenler olarak mevsimlik işçilik yapıyoruz biz. Bu gördüğümüz bahsettiğim parada aslında şöyle bir şey var. En temel, en sıkıntılı olan kısımlardan bir tanesi o. Maalesef ki herhangi bir kamu kaynağını yönetenler kendi seçim kampanyalarında bunu da kullanıyorlar. Yani buna bir sürü şey dahil, ne bileyim. İktidar partisinin TRT'yi kullanması da dahil, belediyelerin belediye imkanlarını kullanması da dahil.
Evet.
Bunlar bu bahsettiğim harcamaların yanında yapılan ek harcamalar. Bu nedenle iktidar gücüne sahip olan kimse, bir yerde bir kamu kaynağını yöneten kimse aslında en çok parayı da o harcıyor.
Yani Sarıyer'de bütün, yani belediyenin kontrol ettiği bütün yüzeylerde Şükrü Genç'in yüzü var.
İyi çalışmış yani Şükrü Bey.
Artı bir de kim kampanyasını destekliyor biliyor musunuz Şükrü kim? Genç'in? TRT. Son olarak şu Kanal İstanbul. İlginç bir şey. Kanal İstanbul galiba seçmenler arasında hiç popüler değil.
Murat Kurum gündemimizde değil. Seçmenin gündeminde olmayan bizim gündemimizde yok diyor. Yapmayacağız demiyor. İptal ettik demiyor.
Evet.
Konuşmayacağız diyor.
Kaçamak cevaplar veriyor ama iktidar için Kanal İstanbul çok hayati. Yani şu an hatta yani kötü giden ekonomiyi bir kurtarıcısı gibi galiba kendi kafalarında. Yani çünkü sadece emlak projesiyle ilerlediği için.
Friedman'ın bir Çin ziyareti var. Parasal ekonomici Friedman'ın. Gidiyor şeyi görüyor. İnsanlar küreklerle bir yerleri kazıyorlar falan. Diyor ki niye iş makinesi kullanmıyorsunuz? İstihdam arttırmak için diyor yetkililer. Bu da diyor ki ellerine o zaman birer çay kaşığı verin. Daha çok istihdam olsun diyor. Aslında Kanal İstanbul biraz böyle bir proje bir yandan. Her ne kadar etrafını da değerlendirmek amacı da taşınsa, birilerine rant elde etme amacı da taşınsa, aslında bir yandan da aylarca, yıllarca sürecek, binlerce insanın çalışmasını sağlayacak, hiçbir şey üretmeyen ama ekonominin büyüdüğünü gösteren bir rakama dönüşecek. Kişi başına düşen milli gelirimizin arttığı gibi bir illüzyon oluşacak ama hepimiz aç olacağız muhtemelen sonunda.
Şu an bizim Hatay ilimiz yerle bir olmuş durumda.
Evet.
Yani bir emlak projesi yapılacaksa yani Hatay'ı tekrar ayağa kaldıralım.
Hatay'ı tekrar ayağa kaldırdığımızda rant elde edeceklerin miktarı daha az olacaktır. Ondan böyle bir tercihte bulunmuşlardır o zaman.
Çok mantıklı konuşuyorsun Çağla. Çok mantıklı konuşuyorsun ve...
Ben gidip biraz Semiramis Pekkan izleyeceğim.
Evet, programı bitirip biraz Semiramis Pekkan izlemenin zamanı geldi. Tarıkçığım harikaydın gene. Bilgilerinle beni etkiledin. Hepimizi etkiledin. İnşallah dinleyenleri de etkilersin.
Teşekkürler efendim. Ben az önceki konuları konuşmamış olmayı varsaymak için Sayın Süleyman Demirel'den bir alıntıyla son sözümü söyleyeyim. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Çok teşekkürler. Bu kadar.